Ayrım 22 sayfa 177. Kur'anlı bir skandal. Basınımızın laik grubunun önemli bir kesimi irticaya karşıdırlar. Ama kendi düşünce dünyalarında özel anlamı olan irticaya karşıdırlar. Bu karşı oluşlarıyla İslam övmedeki yarışları sarmaş dolaş bağdaşıyor. Hele Ramazan olunca. Ramazan ayı gelince basınımızın tümü değilse de tümüne yakın bir kesimi İslamcı olmada birleşirler. Şeriat boyasıyla, ki Kur'an'da bu boyaya Tanrı'nın boyası denir. Parantez içinde bakınız, Bakara suresi ayet 138. Boyanıp şeriatçı olup çıkarlar ve alabildiğine bir yarış. Ne için? Tiraj için. Yani kör olası birkaç kuruşluk dünyalık için. Ve bu sırada ne laik olanın laikliği kalır ne de dürüstlük. Hürriyet gazetesi Kur'an-ı Kerim ansiklopedisi verecekmiş. Büyük gazete olmasına yakışır biçimde büyük bir kampanyayla duyurdu, duyuruyor. Adının başında doçent doktor bulunan bir üniversite molasıyla birlikte. Bundan birkaç yıl önce bitirmiştim. Dünyada ilk olan bir Kur'an ansiklopedisi hazırlamıştım. Önce 12 ciltti. Sonra tam 14 cilde ulaştı. Bu ansiklopedinin oluşmasında çok büyük bir özveriyle paraca desteğini esirgemeyen Ada Ajansı'nın sahibi Ersin Salman'la birlikte ansiklopedinin yayınının gerçekleştirmesi için finansör aradık. Bir iki yerle de tam anlaşmak üzereyken olmadı. Görsel yayınlarla, Güneş Yayıncılık'la, bu arada Kur'an Ansiklopedisi'nin adını ilgili yerlere tescil ettirdik. Yine bunları yaparken ansiklopedinin ilgili maddelerini ilgili din ve bilim çevrelerine okutturup bir kesiminden yazılı görüşler aldık. Herkesin üzerinde birleştiği şuydu: bu ansiklopedi hem tarihte ilktir hem de bilimsel bir titizlikle hazırlanmıştır. Kültür yaşamında da büyük bir boşluk dolduracaktır. ABC sırasıyla hazırlanmış, kültür yaşamında da büyük bir boşluk dolduracaktır. Bu ansiklopedide diyelim ki bir Kur'an maddesini açıp bakıyorsunuz. Kur'an sözcüğü hangi dildendir? Arapçada nasıl ve hangi anlamları yüklenerek yer almıştır? İlgili ayet ve hadisler, bunların geçmişteki ve bugünkü İslam otoritelerince yorumları nelerdir? Parantez içinde Türkçe açıklamalar yanında. Bulabiliyorsunuz. Parantez içinde Hazretsiz, Aleyhisselamsız. Maddede bir uzuncası, bir de özeti var. Maddenin tümü, parantez içinde, yani yalnızca bir Kur'an maddesi 15 sayfayı aşkın. Kur'an ansiklopedisi için finansör ararken adı ve böyle bir ansiklopedi olabileceği oraya buraya duyuruldu kuşkusuz. Sonra şuna tanık olduk. Tercüman gazetesi de bir Kur'an-ı Kerim ansiklopedisi sundu. Birkaç mollayı hazırlatmış. İki minik cilt. Bir sürü yanlışlarla birlikte sunuldu, gördük. İlgi görmedi, ciddiye alınmadı. Ve şimdi Hürriyet gazetesininki. Ticaret içinde olsa yalandan kaçınılmaz mı? Ansiklopedinin tümü 320 sayfaymış. Bunu okuyanlar Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyacak ve dinleyecekmiş. Bunun böyle olabilmesi için Kur'an'daki tüm ayetlerin çevirilerinin bu ansiklopedide bulunması gerekir. Buna da olanak yok. Çünkü Kur'an'ın Arapçası bile, o da Arap harfleriyle tam 604 sayfadır. Siz bu kadar sayfalık bir Arapça metnin çevirisini 320 sayfaya nasıl sığdırabilirsiniz? Peygamberin hayatından pasajlar, savaşları, kısmen hanımlarıyla ilgili olanları da yer alacakmış üstelik. Daha bitmedi. 6666 ayetin iniş öyküleri de bulunacakmış. Böyle bir şeyin olabileceği düşünülemez. Ölçüsüz bir yalandır bu. 1. Bir kez şu bilinmeli ki Kur'an'daki ayet sayısı 6666 değil, Kur'an'da da 6666 ayet var sözü sıradan halkın dilindekidir. İbn Abbas'tan yapılan bir aktarmaya dayanır ama gerçek değildir. Bu bir. Dipnot. Bilgi için bakınız Celaleddin Suyuti, El İtkan fi Ulumül Kur'an, Mısır, 1978, 1/89 ve öteki tefsirler. 2. Sonra Kur'an'daki ayetlerin tümünün iniş öyküleri yoktur. Arapçası esbabun nüzuldur. Her ayetin sebebi nüzulu, yani iniş nedeni, parantez içinde iniş öyküsü bulunmaz. Yoktur da ondan. Bu da 2. Dipnot. Bilgi için bakınız Dr. Supi Es-Salih, Mebahis fi Ulumil Kur'an, Beyrut, 1979, S-139-140. 3. İleri sürülen kapsamda olabilmesi için söz edilen ansiklopedinin en az büyükçe 5-6 cilt olması gerekirdi. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi ayetlerin çevirisi bile söz edilen ansiklopedinin iki katından daha büyük bir kitap olacak kadar yer tutar. Bu da 3. Kur'an'ın gerisinde kalındı savının korkuşluğu. Hürriyet soruyor. Toplum olarak Kur'an-ı Kerim'in çok mu gerisindeyiz? Doçent Molla'nın verdiği yanıtın özeti kısaca evettir. Parantez içinde bakınız 18 Mart günlü Hürriyet. Molla bunu ileri sürebilir. Yukarıda 3 maddede özetlenen yalanda olduğu gibi. Ama zaman zaman irtica ile savaşır gördüğümüz Hürriyet gazetesi nasıl bu savda bulunabilir? Hele İslamcıların işlemiş olabileceği bir cinayet olarak da düşünülebilen Çetin Emiç'in öldürülmesinden sonra. Madem Kur'an'ın gerisinde kalmışız, Kur'an'ı anayasa olarak temel alan şeriatı getirelim. Olsun bitsin. Bunu mu istiyorsunuz diye sorulmaz mı? Ve tüyler ürpertici bir sömürü. Yine Hürriyet soruyor. Bu ansiklopediyi okumak sevap mıdır? Molla'nın yanıtının özeti yine kısaca evettir. Böyle bir gazetede böyle bir sömürünün bulunması ne acıdır? 2000'e doğru 25 Mart 1990 yıl 4 sayı 13. 163. maddenin kaldırılması. 141 ve 142. maddelerle birlikte 163. maddede kaldırılsın. Düşünce suçu diye bir şey istenmiyorsa bu maddelerin tümünün kaldırılması istenmeli ve sağlanmalı. Demokrasi için, düşünce özgürlüğü için bu gerekli. Zorunlu. 141 ve 142. maddelerin kaldırılması istenirken 163. madde kalsın denemez. Denirse çifte standart olur. Böyle dene geldiğini biliyoruz. Yani böyle diyenlerin bulunduğunu, dahası az olmadığını. Bu savun bir gelişmesi var, öyküsü var. Sağ kesimdeki mollaların bir kesim solla ittifak girişimleri ve bunu sonunda başarmaları. Bu yazıda bunlar üzerinde durulacak değil. 163. madde kaldırılsın denirken neyin olamayacağını belirlemek gerekir. En başta bu yapılmalı. Şu sorunun karşılığı bulunmalı burada. 163. maddenin hükmü kaldırılabilir mi? 163. maddenin hükmünü kaldırmaya meclisin gücü yetmez. Bu şaşırtıcı gibi gelebilir ama gerçek. Bir düşünelim. 163. madde ne tür bir hükmü içine alıyor? Bilindiği gibi bu madde laikliğe aykırı olarak diye başlar. Ve laikliğe aykırılıkları bir takım ceza hükümlerine bağlar. Bu madde hükmünün kaldırılması demek, laikliğe aykırılığın serbest bırakılması demektir. Bunu yasama organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü yasama organı devletin 3 erkinden biridir. Devlet bu gücünü laikliğe aykırılık eylemini serbest bırakmakta kullanılmaz. Laik olmasaydı kullanabilirdi. Ama herkesin bildiği gibi laiktir. Parantez içinde anayasa madde 2. Bu nitelik değiştirilemez ve değiştirilmesi önerilemez. Parantez içinde anayasa madde 4. Konu bu denli açık. Tartışması bile olmayacak ölçüde. Demek ki kaldırılsın denen madde hükmü kaldırılamaz. Tüm partiler bir araya gelse bile buna güç yetirilemez. Şeriatçı bir darbe olmadıkça. Devlet hem laik olacak hem de laikliğe aykırılığın serbest olması için irade gösterecek. Gücünü kullanacak. İsteyen laikliğe aykırı görüş ileri sürsün, bu doğrultuda davransın, partisini kursun, yapabiliyorsa gelsin, iktidar olsun. Olabiliyorsa şeriat devleti kurulsun diyecek. Olmaz, olamaz böyle şey. Devlet laik olarak laikliğe aykırılığı serbest bıraktığı zaman laik olma niteliğini yitirir. Ayrıca da kendi yıkıcısını kendi elleriyle hazırlayamaz. Ve böyle bir şey istenemez de. Onun için 163. maddenin kaldırılması istenemez. Ve insan haklarını savunma adına istenebilir. Ne hukuk adına istenebilir, ne demokrasi adına istenebilir, ne de çağdaşlık adına istenebilir. İnsan haklarını savunma adına istenemez. İstenemez çünkü laikliğe aykırılığı serbest bırakmamak en geniş anlamıyla insan haklarını güvence altına almanın bir değeridir ve gereğidir. Laikliğin olmadığı yerde insanın temel haklarından olan düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü olamaz. Ayrıca 163. maddenin yasakladığı şeriat iktidarında insan haklarından değil, İslam'a inanan insan haklarından söz edilebilir olsa olsa. Bu da tam değil, bir ölçüde. Çünkü İslam şeriatı, İslam fıkıhı, İslam'dan başka hiçbir dini din saymamanın yanında ırk ayrımı yapar. Parantez içinde Kur'an'a göre tek muhatap ırk Arap'tır. Araplar içinde de Enam, Taksim 92'ye, Şura Taksim 7'ye göre de Mekke ve çevresinde bulunanlardır. Soysop ayrımı yapar. Parantez içinde hadislere ve fıkha göre en üstün olan Kureyş kabilesidir. Mezhep ayrımı yapar. Parantez içinde Şiilerin etkin olduğu yerde Sünnilere, Sünnilerin etkin olduğu yerde de Şiilere ve ötekilere değer verilmez. Müslüman ayrımı yapar. Parantez içinde dindarı varken dinde biraz zayıf olanın değeri yoktur. Muhammed'in kendi arkadaşları arasında bile ayrım yapmış, dahası bir kesim öbür kesimiyle kıyasıya savaşmış. 656 yılında bir savaşta bile, parantez içinde Cemel Savaşı'nda, iki kesimden 15 bin kişi öldürülmüştür. Bu tür savaşlar, öldürmeler İslam şeriatının egemen olduğu yüzyıllar boyu olmuştur. İslam şeriatı insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden alır, kendi ölçüleri içinde ve kendi inanırlarına inanmazlar gösterilerek. Nerede bulursanız orada öldürün der. Parantez içinde bakınız Bakara suresi 191, Nisa 89, 91, Tevbe 5. İnsan hakları yaşayabilir mi böyle bir ortamda? Bu terörün terörü ortamında. İnsan hakları için evrensel nitelikte uluslararası kabul edilmiş bildirgeler var. Bunlardan hangisi böyle bir ortama evet diyebilir? Hangi maddesi, hangi hükmü? Hukuk adına da istenemez. İstenemez çünkü laikliğe aykırılığı ne ülkemizdeki hukuk sistemi benimser ne de hukukun genel ilkeleri buna uygun. 1982 Anayasası bile kesin olarak laik dediği devletin bu niteliğini sağlam güvenceye bağlayan hükümler içeriyor. Yaptırımıysa Türk Ceza Yasası'nda ve işte 163. maddesinde. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 numaralı yasası olan bir hıyaneti vataniye yasası var. Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesiyle yasaklamalar bu yasada vatan hainliği sayılmıştır. Yaptırımı da idam ve bu yasa bugün de geçerli. Türk Ceza Yasası'ndaki 163. maddenin kaynağıdır bu yasa. Laiklik insanlığın ileri uygarlığı ve gelmişliğiyle yakından ilgilidir. Ulaşılmış olan bir aşamadır. Hukukun genel ilişkileriyle iç içe olan, ayrılmaz nitelikte bulunan bir aşama. Bu aşamadan geri dönülmez. Geri dönülmesi de istenemez. Hele hukuk adına. Kaldı ki yukarıda da değinildiği gibi İslam şeriatı kendi ölçüleri dışında hiçbir hakka yer vermeyen bir hukuksuzluk düzenidir. Adam öldürmenin türlü biçimlerinin, türlü işkencelerin de bulunduğu bir düzen. Başlı başına bir terör mekanizmasıdır. 163. maddeye yasaklanan mekanizma işte budur. Bu maddenin kaldırılmasını istemek bu mekanizmaya serbestlik vermektir. Demokrasi adına da istenemez. İstenemez çünkü 163. madde demokrasiyle hiçbir biçimde bağdaşmayan bir eylemi, laikliğe aykırılık niteliğindeki eylemi yasaklıyor. Yine bu maddeyle yasaklanan şeriat düzeni demokrasi için bir ölümdür. Bu konuda yeterli bilgi almak isteyenler Yüzyılımızın Kitabı niteliğindeki kitabın Şeriat ve Kadının yazarı Arı Duru Bilim Adamlığıyla Yürekliliğin Örneğini Veren Değerli insan Profesör Doktor İlhan Arsel'in Bir Hukuk Ana niteliğindeki Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına adlı kitabını okuyabilir ve okumalıdırlar. 163. maddenin kaldırılmasını istemek, demokrasiyle bu maddenin yasakladığı şeyin ne olduğunun bilincinde olanların tüylerini ürpertmeye yeter sanırım. El verir ki ikisi de iyi bilinsin. Çağdaşlık adına da istenemez. İstenemez çünkü laiklik çağdaşlığın en olmazsa olmazlarındandır. Çağdaşlıkta laikliğe aykırılık eylemi hoş görülmez. Çünkü bu eylemin hoş görülmesi düşünce ve inanç özgürlüğünü yok etme eyleminin hoş görülmesiyle eş anlamlıdır. Hele şeriat söz konusu olunca. Şeriatın iktidar olmasına kapı açmak, insanı ortaçağ karanlığına hapsetmenin yanı sıra insan boğazlamanın, işkencenin bir sistem durumuna geldiği düzen için buyursun olabilirse iktidar olsun demektir. Çağdaş insan bunu diyemez. Molla başlıklı yazıyı da okuyacaksınız derginin bu sayısında. Bu yazıyı yazdığım zaman Profesör Doktor Muammer Aksoy daha öldürülmemişti. 163. maddenin kaldırılması sistemine karşı sürekli savaşmış olan bu hukuk ve bilim adamının öldürülmesinden sonra sağ kesimden şimdilik mümaşaatçı davranan kimi molla ile sol kesimden kimileri teröre karşı ortak bir bildiri yayınladılar. Parantez içinde 7 Şubat 1990 günü gazetelerde. Bence bu ittifakın teröre karşı olmak yönünden hiç ama hiçbir önemi yoktur. Çünkü sağdaki mollaların savundukları düzen İslam'dır. İslam şeriattır. Bu İslam şeriatıdır. Bu düzenin kendini güçlü bulduğu zaman baştan sona bir terör durumunu aldıysa kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçek. Terörle teröre karşı çıkabilirler mi? Ne var ki çağdaşlarımızdan kimileri mollalarla ittifakta direnmekteler. Bence yanlış yoldur bu. Unutulmamalı ki İran'da da bu yolla gitmişlerdi ve durum şimdi ortada. Kısacası 163. maddenin yasaklandığına düşünce suçu demek, özgürlük düşmanlığıyla, terörle, cinayetlerle düşünceyi birbirine karıştırmaktır bence. Sosyal Demokrat, Şubat 1990, sayı 22. Din duygularını incitmek suç mudur? Daha güzel bir dünya için her zaman daha ileri bir hukuk gerekli. Prangalı olmayan, dinamik, canlı ve gereken hızla yürüyen çağdaş bir hukuk. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişindeki gerekçesinde din ve şeriat hukukunun neden bırakıldığı çok açık biçimde anlatılır. En temel neden şöyle özetlenebilir. Din tire şeriat kuralları değişmez özelliktedir. Dinamik değildir. Yaşamsa sürekli değişir. Beliren yeni gereksinimler, yeni karışıklıklar ister. Değişmeyen kurallarla kolay ilerlenemez, çağdaş olunamaz. Oysa yeni Türk devleti her yönden ileri ve çağdaş olmaya yönelmiştir. Hukuk var ki ayakları prangalıdır. Hukukun prangaları türlüdür. Bunlardan kimi geleneklerden, belirli din ve inançlardan kaynağını alır. Bunlarla bağlı olan hukuk kimi zaman kötürüm, kimi zaman aksaktır. Gerçek anlamıyla bir hukuk devletinde ve çağdaş toplum yaşamında etkinlik, egemenlik geleneklere, din ve inançlara verilemez. Verildiğinde de hukuktan, çağdaşlıktan söz edilemez. Durum bu olunca din duygularını incitmekten kaçınılabilir mi? Bir gerçektir. Yeni geldiğinde eskiye bağlı olanlar sevimli bulmayabilirler onu. Yararlı bile olsa zararlı, kötü ve düşman görebilirler. Karşısına geçip onunla savaşabilirler ve her karşılaştıkça ondan incinebilirler. Din, şeriat inanırları bağımlıları için ters, rahatsız edici ve incitici olanlardan kaçınılırsa işin içinden çıkılamaz. Hiçbir yere de varılamaz. Bu kesimdekilerin dinsel duygularını inciten çok şey vardır yaşamda. Yeni Türkiye ile karşılaşan niceleri bu tutuma girmemişler midir? Rahatsız olmamışlar mıdır? Baş kaldırmaya, savaşa yeltenmemişler midir? Devrim belirtilerini, devrimin simgelerini, izlerini, devrim üstüne kurulu olanları her gördükçe öfkeye kapılmamışlar mıdır? Devrimin kurucusu Atatürk'ün kendisine, bıraktıklarına, düşmanlıklarını her fırsatta sergilememişler midir? Ve Atatürk'ün heykelleri bu kesimdekilerin dinsel duygularını incitmiyor mu her zaman? Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 numaralı yasası olan Hıyanet-i Vataniye, parantez içinde vatan hainliği, yasası niçin çıkarıldı? Söz konusu gerekçeden dolayı değil mi? Dünkü şapka nedeniyle görülen başkaldırılar ve bugünkü türban olayları yeterince düşündürücü olsa gerek. Din, tire şeriat inanırları bağımlıları için ters, rahatsız edici ve incitici olanlardan kaçınılırsa işin içinden çıkılamaz. Hiçbir yere de varılamaz. Bu kesimdekilerin dinsel duygularını inciten çok şey vardır yaşamda. Çağdaş uygarlıktaki birçok şey. Eski mektep tire medrese yerine konan laik okul laik üniversite. Dini tedrisat yerine konan laik öğretim. Bu öğretimde gökten inme kaynaklı bilgi ve eğitimi yerine alan bilimsel bilgiler çağdaş eğitim. Örneğin evrende her şeyin Tanrı'nın ol demesiyle olduğunu, yaratıldığını anlatmak, öğretmek yerine zamanla, koşulların oluşmasıyla ve bir evrim süreci içinde oluşup geliştiğinin anlatılıp öğretilmesi. Kur'an'da Tanrı'nın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin kafir olacakları, parantez içinde Maide suresi ayet 44, zalim olacakları, parantez içinde Maide suresi ayet 45 ve fasık olacakları, parantez içinde Maide suresi ayet 47. Bildirilip dururken insanların yasa koymaları ve kendi yasalarıyla hükmetmeleri. Eski müçtehitlerin, müftilerin, kadıların yerini Cumhuriyet'in çağdaş yargıçlarının, hukukçularının, yasa koyucularının ve uygulayıcılarının almış olması. Daha nice neler? Tümü din tire şeriat bağımlısının dinsel duygularını incitir nitelikte. Şimdi gelin incitmeyin bakalım. İş yerinde çalışan, dışarıda dolaşan bir kadının çağdaş görünümü, dört duvar arasında ya da çarşaf tire İslami örtü içinde bulunmaması bile yetiyor söz konusu duyguları incitmeye. İncitmemek için ne yapmalı? Dinsel duyguların incitilmemesi gerektiğini savunanlardan kimileri amaçlıdır. İslami düzenin yani şeriatın yeniden gelmesini isterler. Çeşitli kılıklara bürünerek bunu sağlamaya çabalarlar. Savunanların kimileri ise iyi niyetlidir. İnsanca duygular taşırlar. İncitmekten, incitilmekten yana olmadıkları için savunurlar bunu. Ne var ki yanlışa hem de tehlikesine düştükleri açık. Kimi hukukçularda Türk Ceza Yasası'nın 175. maddesiyle dini duyguları incitmenin suç sayıldığı görüşündedirler. Bilindiği gibi bu madde 1986'da ancak bir İslam şeriatı mollasının kafasından, kaleminden çıkma olabilecek türden bir metinle değiştirilmiştir. Hele gerekçesi. Siyaset tarihçisinin, incelemecinin, geleceğin hukukçusunun da bu değişikliği ele alırken, hele gerekçesi üzerinde durup düşünürken, anayasasında laik bir hukuk devleti olduğu yazılı bir devletin yasama organına nasıl getirilebildiğine, kabul edildiğine şaşmaktan kendini alamayacağını düşünüyorum. Ama iyi ki Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal etti. Parantez içinde 4 Kasım 1986. Bugün yürürlükte olan biçimi 20 Mayıs 1987 tarihlidir. Kuşkusuz çağın gerisinde olmayanların üzerinde çok şey söyleyebileceği noktalar yine vardır içeriğinde. Bununla birlikte bu maddede ve gerekçesinde bile dini duyguların incitilmesinden söz edilmiyor ve bunun suç sayıldığına ilişkin bir hüküm yer almıyor. Öyleyken ve yazık ki ünlü hukukçu Profesör Doktor Faruk Erem söz konusu maddedeki hükümleri ele alırken tezyif edilen, değersiz gösterilen din ve mezhebe mensup kimselerin dini hislerini rencide edecek, parantez içinde dinsel duygularını incitecek türden yayının ve başka davranışın önlenmek istendiğini ileri sürüyor. Erem görüşünü Yargıtay'ın bir kararına da dayandırıyor. Erem'i kaynak gösteren Abdullah Pulat Gözü Büyük gibi aynı sonuca varan başka hukukçular da var. Ve yazık ki Anayasa Mahkemesi'nin kararında da bu görüş doğrultusunda sayılabilecek sözler bulunuyor. Burada dayanak alınan maddenin 3. fıkrasının üzerinde durulan hükmü yasanın alındığı yasada yok. Yapılan ilk çeviride de bulunmuyor. Yani sonradan eklenme belki de bu nedenle hangi amaca yönelik olduğu iyice bilinmiyor. Erem bugünkü devletin dinin müdafiliği, parantez içinde savunuculuğu, görevini üstlenmiş olamayacağını belirtiyor. Bu çok doğrudur. İnsanın koruduğu din ve mezheplerin kendisi olamayacağına göre nedir? Erem'in de içinde bulunduğu kimi hukukçular yukarıda da belirtildiği gibi dini duygulardır karşılığını veriyorlar. İşte bence yanlışın kaynağı burada. Bence yasa dini duyguları değil insan onurunu, kişiliğini güvence altına alıyor. Hiç kimsenin dininden, inancından dolayı da olsa aşağılanamayacağını, kınanamayacağını hükme bağlıyor. Deniyor ki herkes dinini, inancını özgürce seçsin. Bölüm başlığının din hürriyeti aleyhinde cürümler olması da amacının bu olduğunu, suçun konusunun din duyguları incitmek değil, dini inanç özgürlüğüne saldırı olduğunu gösterir. Erem de bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Ne var ki kanunun sistematik taksimindeki bir eksikliğe bağlıyor. Oysa başka yasa maddeleri en başta anayasanın 24. maddesinin 1. ve 3. fıkraları da bunu dile getirir niteliktedir. Kimse ne dininden, inancından ne de inançsızlığından, düşüncesinden dolayı kınanabilir. Bu evrensel ilkede anayasal güvence altında. Erem şunu belirtmekten de kendini alamıyor. Kanunun gayesi dinleri ve mezhepleri her türlü tenkit dışı bırakmak, onlara neşriyat, fantezisine yayın, sahasında bir dokunulmazlık tanımak değildir. Dini duyguları incitmeden din ve mezhebi tenkit etmek, parantez içinde eleştirme nasıl olabilir? Olabilir mi? Anayasa Mahkemesi'nin kararında şunları okuyoruz. Modern devlette din, kimi haklara sahip olmanın şartı değildir. Laik devlette herkes dinini seçmekte ve inançlarını açığa vurabilmekte tanınmış olan din ve vicdan özgürlüğünün sınırları içinde serbesttir. Hiçbir dine itikadı olmayanlar için de durum aynıdır. Anayasanın 174. maddesinde Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacının her türlü yasa girişiminin üstünde olduğu açıkça belirtilir. Bu amaç dini duyguları incitmeye götürdüğünde durum ne olur? Amaçtan vaz mı geçilir ya da sapmak mı gerekir? Yasada da gerekçesinde de yer almadığı halde dini duyguları incitmeyi suç saymak, cezalandırma yoluna gitmek, Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesindeki genel ve evrensel hukuk ilkesine de aykırıdır. Yasasız suç olamaz ve yasanın açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Sonuç: çağ, çağdaşlık, uygarlığın gerekleri ve kimi temel evrensel ilkeler bir yana bırakılmadan dini duyguları incitmek suç sayılmaz. Sayılamaz. Ekonomi ve politikada görüş. Nisan 1990, sayı 41. Ayrım sonu sayfa 187.